أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Hicr suresine başlıyoruz. Bu sure Mekke'de inen surelerden, 99 ayettir. Allah-u Teala bu sureyi ve bütün kitabı çok iyi anlamayı cümlemize nasip eylesin. Anlamak yetmez, tabii gereği gibi yaşamaktır esas olan. Ama her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinleyeceğiz. Ondan sonra ayetlerin bağlantılı ayetlerle anlaşılması için gayret göstereceğiz. Evet, buyur.
Evet, bugün yeni bir sureye başlıyoruz. Musaf sırasına göre 15. sure olan Hicr suresi. İsmini içeride geçen Salih Aleyhisselam'ın kavmi olan Semud, onun yaşadığı bölgenin adı olan Hicr'den alıyor. Sure Mekke döneminde inmiş ve 99 ayetten oluşuyor. İnşallah bugün ilk 5 ayetini okumayı planlıyoruz. Ayetler mealen şöyle. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve açıklayıcı olan Kur'an'ın, yani anlam kümelerinin ayetleridir. Kafirlik edenler zaman zaman keşke biz de Allah'a teslim olan kimseler olsak diye arzu ederler. Bırak onları, yesin, içsin, nimetlerden yararlansınlar. Beklentileri onları oyalasın. Nasıl olsa ileride gerçeği öğrenecekler. Helak ettiğimiz her kentin mutlaka yazıya geçmiş belirli bir kaydı vardır. Hiçbir toplum ecelinin ilerisine geçemez, gerisinde de kalamaz. Evet, ilk 5 ayet böyle.
Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Tilke ayatul kitabi ve Kur'anil mubin. Bu kitabın ayetleridir. Yani Allah'ın indirdiği kitabın ayetleridir. Ve Kur'anil mubin, bir de açıklayan Kur'an. Bu da Kur'an kelimesi eliflamsız olarak geliyor. Önemine dikkat çekmek için Arap dilinde bu tür şeyler yapılır. Kitap ve Kur'an arasında fark vardır. Kitap, işte bu yazıları Allah-u Teala'nın ayetlerini bir araya toplamış olan Kur'an-ı Kerim. Ben bunu Kur'an-ı Kerim diyorum çünkü biz o şekilde öğrendik. Yani Türkçe'de Kur'an dediğiniz zaman Allah-u Teala'nın son indirdiği kitap anlaşılır. Ama Kur'an kelimesinin, tabii bu Kur'an-ı Kerim'in de kabul ettiği bir isimlendirmedir. Kur'an kelimesinin anlamı küme demektir. Ayetler kümesi. Ayetler birbirini açıklayıcı şekilde indirilmiştir. Allah-u Teala ayetleri ikişerli kümeler halinde oluşacak şekilde indirmiştir. Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarına, yani hikmete ulaşmanın yolu o ayetler kümesinden geçiyor. Bu kitabın tamamı da en büyük kümedir. Yani bütün o küçük kümelerin hepsini içinde bulunduran büyük bir kümedir. Kur'an'ı açıklayan, yani Kur'an'daki, yani Allah'ın son kitabındaki açıklamalara ancak Kur'an ile ulaşabiliriz. Kur'an'da ayetler kümesi olarak anlayabileceğimiz şeydir. Şöyle bir kolay bir anlatım şey yapalım size. Mesela şimdi şu elimde bir telefon var. Bu telefonda rakamlar var. Mesela buradan toplam 10 tane rakam var. Sıfırdan başlıyor. Yani 0, 1, 9'da bitiyor. Toplam 10 tane rakam var. Şimdi siz bunu Kur'an-ı Kerim'in ayetleri gibi düşünün. Burada 1'den başlıyorsunuz. Mesela bu rakamlar, siz bu şekilde hiçbir telefona ulaşamazsınız. Yani bu rakamlarla. Ha, bir gayet açık ve belli. İki belli. Üç belli. Sıfır belli. Hepsi açık ve net. Belli. Bu rakamlar çok net. Yani Kur'an-ı Kerim'in içindeki ayetler de çok net. Onlardan birçok şey anlarsınız. Ama bu rakamlarla bir yere telefon edebilmek için bunları doğru düzgün bir şekilde sıralayabilmeniz lazım. Orada diyelim işte 532, önce 505, 3, 2 yan yana yazacaksınız. Arkasından o telefonun numarasını yazacaksınız. Orada tek bir harfi eksik bıraksanız telefona ulaşamazsınız.
Yanlış yere gider veya.
Ya da yanlış evet. Bir yere ulaşırsınız. Yanlış bir tarafı da arayabilirsiniz. Şimdi siz bu rakamları doğru yazdığınız, işte bu rakamların her birisi bir kümedir. Bunun Kur'an-ı Kerim'deki adı Kur'an'dır. Kur'an kelimesi bir araya topladı ve birbirine ekledi anlamına. Zaten o ilgili rakamları yazarken de hepsini bir araya toplayıp birbirine eklemiş oluyorsunuz. Siz bu şekilde dünyada eğer rakamları doğru yazsanız ulaşamayacağınız bir tek telefon olur mu? Sayısız. Değil mi? Sayısız. Şimdi işte bu 10 tane rakamla çok sayıda şeye ulaşırsınız. Ama bu rakamlar arasında ilişkileri bilmezseniz, işte bu rakamları iki tanesini yan yana getirirsen 11 eder. 3 tanesini yan yana getirirsen 111 eder. İşte 5 ile 1'i yan yana getirirsen 51 eder diye bütün bu prensibi bilmezseniz bu 10 tane rakam sizin çok az işinize yarar ve problem çözmeniz hemen hemen imkansızlaşır. İşte Kur'an-ı Kerim'in ayetleri de öyledir. Burada toplam 10 tane rakam var. Burada 6000 küsur ayet var. Peki bu kadar ayetten, yani siz bu 10 tane rakamla dünyanın bütün telefonlarına ulaşıyorsanız, bu kadar ayetin de kendi içindeki kümeleşme özelliğini bilirseniz, ulaşamayacağınız hiçbir çözüm olmaz. Onun için Kur'an-ı Mübin, her şeyi açıklayan bir Kur'an, ayetler kümesidir. Kur'an kelimesinin özelliği de Arapçada o kökten bir çoğul olmadığı için, yani Kur'an kalıbıyla çoğul olmadığı için kelime o kalıpta bir çoğul olmayınca, yani Kur'an kelimesinin çoğul olmadığı için biz onu çoğul olarak da kullanırız, tekil olarak da kullanırız. Dolayısıyla Kur'anlar diye de anlam vermek mümkün olur. İşte o ilgili ayetlere ulaşmak için bir ekip çalışması gerekir. Allah-u Teala buna bir ilim adını vermiştir. Araf suresinin 52. ayetinde وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلِمٍ. Onlara bir kitap getirdik diyor. İşte bu kitap. Güzel. Bir ilme göre açıkladık diyor. İşte o ilmi, o ilim kümeleşmeyle başlayan ve oradan sonuca ulaşmaya kadar giden bir ilimdir. O ilme kim, yani o çözümlere kim ulaşabilir? Onu da Fussilet suresinde diyor ki Allah-u Teala, kitabun fussilet ayatuhu Kur'anen arabiyyen likavmin ya'lemun. Bu bir kitaptır ki ayetleri ayrıntılı bir şekilde Arapça Kur'anlar halinde, yani ayet kümeleri halinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Açıklayan Allah'tır. Onu da Hud suresinde anlatıyor. Kimin için? لِكَوْمِنْ يَعْلَمُونَ. Bunu bilenler topluluğu için. Yani şimdi siz bir yere telefon açarken rakamları kendi kafanıza göre yazarsanız oraya telefon açmanız mümkün değildir. Ama bu rakamlar bilinen evrensel. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerdeki kümeleşmeler de tamamen Allah tarafından belirlenmiştir. O kümeleşmelere ulaşmak için kurallar konmuş, benzer ayetler oluşturmuştur Allah. Onlara da müteşabih demiştir. O benzerliklerden hareketle Arap dilini çok iyi bilen, o araştırılan konuyu çok iyi bilen ilim adamlarıyla bir de bu sistemi çok iyi bilen, Allah-u Teala'nın açıklama sistemini çok iyi bilen kişilerle oturup çalışırsanız ulaşamayacağınız hiçbir çözüm yoktur yeryüzünde. Çünkü Allahü Teala yeryüzündeki bütün varlıklara ayet diyor. Bütün varlıklara ayet diyor. Bu kitabın içindeki bütün cümlelere de ait. Çünkü hepsi kendisine ait. Dolayısıyla o ayetlerin, tabiattaki varlıkların tamamıyla ilgili tüm bilgiler de bu kitabın içerisindedir. Biz bu metodu bildiğimiz zaman bu kitabı merkeze koyarız. Tüm ilimlerin ana kaynağı olur ama o metodu bilmezseniz tıpkı 10 tane rakamla hiçbir iş göremeyeceğiniz gibi. Rakamları yazmayı, hesap etmeyi falan bilmediğiniz zaman 10 rakamın dışına çıkamazsınız. Ama bilirseniz onunla 10 rakamla nasıl dünyanın bütün telefonlarına ulaşabiliyorsanız o 10 tane rakamla bu buradaki ayetlerle de yeryüzünde bütün her türlü çözüme rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Allahü Teala'nın koyduğu o kurala uymak şartıyla bütün bunlarda da bana göre olmaz. Yani siz birisine telefon açarken bana göre şuraya 5 yerine 3 yazayım dediğiniz zaman asla ulaşamazsınız. Allah'ın kitabında da hiç kimse kendisine göre bir açıklama yapma yetkisine sahip değildir. Öyle olduğu zaman bu defa bu din Allah'ın dini olmaktan çıkar. Bunlara da son derece dikkat etmek zorundayız. Şimdi Allahü Teala bu kitabını, hatta az önce şey yaptım ben, Yahya Hoca'dan bir ayet şey yapayım. Yani Allah'ın yarattığı ayet, hani senurihim ayetine evet. Vardı ya. Allah'ın yarattığı ayetler var, indirdiği ayetler var. Şunu da çok iyi kafamıza yerleştirelim. Yarattığı ayetler tabiat ayetleri. Tabiat ayet, tabiat da geçer. Biz de Allah'ın bir ayetiyiz. Siz de Allah'ın bir ayetisiniz. Vücudumuzdaki bütün her şey Allah'ın ayeti. Bütün noktalar Allah'ın ayeti. Çünkü hiç kimse bir saçın telini yapamaz. Bir deri parçacığını yapamaz. Çünkü bu Allah, ancak Allah yapar. O zaman benim vücudumda tabiatta geçerli kanun ve kuralların ne olması gerekir? Allah'ın dini olması gerekir, değil mi? İşte Allah kendi dinini de fıtrat olarak tanımlanmış, fıtrat da bölünme kanununa göre yaratılan varlıklarda geçerli kanun ve kurallar. Zaten bölünme kanununa göre yaratılmamış hiçbir şey yok. O zaman tabiatta geçerli kanun ve kuralların insan hayatına uygulanma şekli Allah'ın dinidir. Böyle olduğu zaman siz kaynağından aldığınız bir su sizi ne kadar rahatlatıyorsa, temiz bir hava nasıl rahatlatıyorsa, temiz gıdalar, güzel gıdalar nasıl sizi besliyorsa, Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri de öyle besler. Ve şimdi Yahya Hoca'nın okuyacağı ayette, Kur'an Allah'ın kitabı mı? Onun delilini doğrudan bakın şimdi Yahya Hoca'dan dinleyelim.
Evet, Fussilet suresinin 53. ayeti, hocamın söylediği ayet. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak orada. Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim. Biz onlara göstereceğiz neyi? Ayetlerimizi. Nerede? Hem çevrelerinde göstereceğiz hem de kendilerinde. Yani hem çevrede olan ayetleri göstereceğiz hem de üzerimizdeki, kendi bedenimizdeki ayetleri Allah demek ki gösterecek. Ne olacak? Hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hakku. Sonunda onun yani Kur'an'ın tümüyle gerçek olduğu insanlar için net bir şekilde ortaya çıkacak. Yani siz hem çevrenizdeki hem kendinizdeki ayetleri, nedir kendimizdeki ayetler? Ya kendimizin bizatihi zaten varlığımız ayet. Ondan sonra sahip olduğumuz her şey bir ayet. Yani gözümüz, kulağımız, değil mi? İç organlarımız hepsi Allah'ın bir ayeti. Allah'ın yarattığı ayet. Çevremizde gözlemlediğimiz her şey. Yaratılan kainat ayetleri, tabiat ayetleri Allah'ın bir ayeti. Diyor ki Cenab-ı Hak, onlara bakacaksınız ve onlardan elde ettiğiniz sonuçta benim indirdiğim ayetlerin de gerçek olduğunu anlayacaksınız. Yani yaratılan ayetlerle indirilen ayetleri birlikte değerlendirdiğinizde indirenin Allah olduğu, yaratanın Allah olduğu net bir şekilde ortaya çıkacak. Yani Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunun sağlaması, denklemdeki sağlaması dış veya üzerimizdeki ayetleri okumaktan geçiyor. Onları okuduğunuz zaman Allah Kur'an'ın bakacaksınız ki ya bunları yaratan Allah'la bunları indiren Allah aynı. Dolayısıyla o nasıl Allah tarafındansa bu da Allah tarafından diyeceksiniz. Bu kıvama geleceksiniz diyor Allah.
Ya bir de şu cümleyle tamamlayalım. Yani Kur'an-ı Kerim'i doğru anladığınız zaman burada anlatılan her şey ya doğru kardeşim ya. Evet ya. Tabii ki doğru. Olduğunu söylersiniz. Söylersiniz de bir şeyin doğru olduğunu anlamak kolaydır. Bakın mesela içkinin zararlı olduğunu herkes bilir. Elbette ki üzüm şırası üzüm şarabıyla kıyaslanır mı kardeşim der. Elbette ki zararlı. Herkes bunu gayet iyi bilir. Onun için bakın dünyanın her yerinde içki satışı devlet kontrolündedir. Şıra satışı öyle değil. Şıra çünkü zararlı değil.
Belli bir yaş altındakilere satılamaz.
Belli bir yaş altındakilerine satılamaz. Belli yerler dışında satılamaz.
Belli saatlerde.
Kendiniz üretemezsiniz. Devlet ürettiği zaman tamam. Başkaları ürettiği zaman kaçak içki olur. Ve şeyde faizi de Allah haram kılmıştır. Bugün bütün dünyada faiz yasaktır. Bu kelime size belki ters gelebilir. Evet. Bütün ülkeler faizi yasaklamıştır. Sadece kendi kontrollerinde müsaade ederler. Hele siz birisine faizli bir borç verin de görün bakın ne kadar büyük bir suçlu sayılırsınız. Bir tespit edilsin. Ama devletin kontrolünde olursa bu caizdir. Ne demek oluyor? Bunların doğal yapıya ters olduğunu herkes gayet iyi bilir. Mesela kumar da aynı şekildedir. Kaçak kumar derler. Ya kumar zaten kötüdür. Yok. Devlet bu tür şeylerden gelir elde etmek ister. Yani bir sömürü aracı olarak kullanırlar bunu. Ama herkes bilir ki bunlar yanlış. İşte siz Kur'an-ı Kerim'de her şeyi doğru olarak anlatırsınız ama adam içki içiyorsa içkinin haramlığını kabul etmek ona çok zor gelir. Adam kumar oynuyorsa kumarın haramlığını kabul etmek çok zor gelir. Adam eğer faizcilik yapıyorsa faizin haramlı olduğunu şey çok zor gelir. Onun için doğru ama demeye başlar. İşte bu ikinci ayette Allah-u Teala şöyle diyor. رُبَمَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Kafirlik edenler zaman zaman şunu çok isterler. Levkani Müslümin. Keşke Müslim olsalar. Ne demek? Teslim olsalar. Nedir? Yani kardeşim içki çok kötü biliyorum. Keşke bu pisliği bir bırakabilsem. E bırak. Ya işte bırakamıyorum. Faiz ya bu faiz lanet. Bunu keşke bunu hiç yapmasaydım ama ya bırakamıyorum. Zaman zaman bunu isterler. Peki kafir kim? Kimdi kafir Yahya Hoca?
İnancını örten.
İnancını örten. Peki doğru yol kendisine belirlendikten sonra, ayetleri çok net gördükten sonra, açık açık gördükten sonra Allah-u Teala Ali İmran 86. ayetinde diyor ki كَيْفَ يَهْدِ اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدِ اِمَانِهِمْ İnandıktan sonra kafir olan bir topluluğu Allah nasıl doğru yoluna kabul eder? وَشَهِدْ اَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ Bu Resulün hak, bu kitabın hak olduğuna şahitlik yapmışlar. Bu kitap doğru.
Bilmeyebiliyor. Bilmeyebiliyor.
Evet, biliyor. Evet, ama hesabına gelmiyor. Tamam.
Teslim olmak başka
bir şey. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Kendilerine apaçık belgeler gelmiş. Her şeyi görmüş. Her şeyi şimdi yani bilen bir kişiye bir şey anlatamazsın. Biliyor da kabul etmiyor adam. İşte bunlar kabul bilerek kabul etmeyenler. İşte içki içenler zaman zaman keşke bu pisliği bir bırakabilsem der. Sigara içenler keşke bıraksam der. İşte faizcilik falan. Aynen onun gibi kafir olanlar. Kafir çünkü doğruyu bildiği halde örtendir. Bilmediği halde değil, bildiği halde örtendir. Çünkü kafir kelimesinin üstünü örtmek denir. Bilmeden bir şeyi insan örtemez zaten. Ayetlerde çok açık ve net işte Yahya Hoca da az önce okudu. Ali İmran suresinin 106. ayeti, Ali İmran suresinin 86 ve devamı ayetlerini okuduğunuz zaman kafirin ne olduğunu çok net bir şekilde anlarsınız. Peki bu kafirler ne yapıyor? Rubama yevaddüllezine kafaru. O kafirler zaman zaman şunu çok isterler. Levkânü müslimin. Keşke biz de teslim olsak. Ya ben istemez miyim namaz kılmayı ama işte kılamıyorum. Keşke ben de kılsam. Ben de keşke oruç tutsam. Keşke ben de ya keşkesini falan bırak. İyi ama her şeyin bir zamanı var. Peki. Her şeyin zamanı varsa o bu Allah'ın emirlerinin zamanı derhal yapılmasıdır. Geciktirmek değildir. Onun için bu kafirlik yapan, gerçekleri gördüğü halde üstünü gizleyenler zaman zaman ya ben de çok istiyorum ama ya olmuyor işte falan diye kıvırırlar. Bu böyledir yani. Şimdi burada tabii Allah bu ayetlerin muhatabı Resulullah. Dersin başında söyledik bu sure Mekke'de inmiştir. Öyleyse Mekke'de kafirlik edenler ne oluyor? Zerhum ye'kulu ve yetemettu. Bırak. Yesin, içsin, eğlensinler. Yani Muhammed Aleyhisselam Allah diyor ki sen onlara doğru bilgi ver. Senin görevin doğru bilgi vermektir. Yoksa onları yola getirecek değilsin. İşte içki alışkanlığı olan bir kişiye sen içkinin yanlışını anlat, bitti. Yanlışını anlasın, kavrasın. Bırakırsa bırakır, bırakmazsa bırakmaz. Çünkü bunlar da kendilerine onu bir hayat biçimi yapmışlar kendi inançlarını, yanlış inançlarını. Ve yulhihimu el-emelu fesefe ya'lemun. O beklentileri kendilerini oyalasın bakalım. Yakında öğrenirler. Doğruları bilip de yapmamak ne demekmiş? Yakında öğrenirler. İşte Mekkeliler ne yaptı? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Resul kabul etmediler. Nasıl kabul etmediler? Hesaplarına gelmedi. Niye gelmedi? Kasas suresine ne diyordu Cenab-ı Hak?
Şöyle diyordu hocam. Onlar diyorlar ki hemen ayet numarasıyla tabii gidelim. Kasas suresi 28. sure. Ben de önümde bizim mealden hemen açıyorum. Onun 57. ayeti ve devamını okuyalım şimdi hep birlikte. Orada diyor ki Cenab-ı Hak Mekkeliler şöyle dediler diyor. Vakalu innettebi'il huda ma'ake nutakattaf min ardina. Gelip Muhammed Aleyhisselam'a diyorlar ki ey Muhammed biz bu hudaya bakın bu rehbere daha cümleye başlarken Kur'an-ı Kerim'in fonksiyonunu itiraf ediyorlar zaten. Biz senin getirdiğin bu rehbere tabi olacak olsak, uyacak olsak biz de diğer Müslümanlar gibi. Nutakattaf min ardina. Korkuyoruz. Yerimizi, yurdumuzu kaybederiz diye. Evet ya bizi buradan sürer çıkarırlar diye korkuyoruz diyor. Burası bizim. Sahip olduğumuz hiçbir şey elimizden gitmesin istiyoruz diyor. Bizim korkumuz bu. O yüzden diyor biz sana getirdiğin Kur'an-ı Kerim'e uymuyoruz. Elimizdeki bütün sahip olduğumuz makam, mevki, şöhret, iktidar ne varsa onu kaybetmek istemiyoruz. Yoksa rehber mi rehber? Allah'tan mı Allah'tan? Ama teslim işte bilmek başka, teslim olabilmek başka.
Bunlar kendi evet. Bunu çok iyi bilelim. Yani her kafir kendini mümin sayar. Çünkü o şeyi bilerek üstünü örten kişidir. Biz kafiri bilmeyenlere de kafir diyoruz. Hiç Kur'an tebliğ edilmemiş kişilere böyle bir şey söylemeye hakkımız yok. Kur'an tebliğ edilecek, anlayacaklar,
kavrayacaklar.
Kabul etmeyecekler. İşte Yahya Hoca'nın az önce okumaya devam ettiği ayet gibi. Hesaplarına gelmeyecek. Niye? İmkanlarını kaybetmek istemiyorlar. Eğlencelerini kaybetmek istemiyor. Hayat tarzlarını değiştirmek istemiyorlar. Ne der bu insanlar? Ya tamam ama
işte bir kendine bağlayan bir şey
teslim var. Teslim olamıyorum. Evet. Yani yapamıyorum.
Burayı kaybetmek istemiyoruz diyor.
Tamam şimdi evet, ayet.
Devamında da devam Cenab-ı Hak et, diyor ki hani Mekke güvenli bir bölge. Dünyanın dört bir tarafından hac için, umre için oraya insanlar geliyor. Çeşitli ürünler akıyor. İşte para geliyor her şeyden önce yani. Oraya akıyor. Allah yağdırıyor oraya nimeti. Son derecede güvenli bir bölge. Bunlar diyorlar ki biz sana senin getirdiğin bu Kur'an'a uyacak olsak yerimizden yurdumuzdan oluruz. Bundan çekiniyoruz. Cenab-ı Hak diyor ki onları katımızdan bir rızık olarak her yerden her türlü ürünün getirildiği güvenli olan o harem bölgesine yerleştiren biz değil miyiz ya? Size bu güvenliği veren kim? Size her taraftan buraya akan bu parayı, bu malı, mülkü, şunu bunu, meyveleri, ürünleri kim gönderiyor? Onu gönderen Allah zaten bu rehberi, Kur'an-ı Kerim'i gönderiyor. Sen ona uy. Sana nasıl bugüne kadar emniyet sağladıysa Allah, güven sağladıysa, refah sağladıysa, aynısını Kur'an'a uyarsan da sağlar. Sen neyi kaybetmekten korkuyorsun? İkisinin de sahibi Allah. Ama velakinne ekserahum la ya'lemun. Ama onların pek çoğu bunu bilmiyor. Peki diyor Allah, o zaman bir bakın bakalım şimdi etrafınıza. Bilgilerinizi bir yoklayın. Ve kem ehlekna min qaryatin batirat ma'ishataha. Biz geçim bolluğu içinde aşırılık yapmış nice kentleri helak ettik. Biraz sonra okuyacağımız ayette de gelecek zaten aynı ibare. Yani burayı da helak ederiz. Fetilke mesakinuhum lem tusken min ma'dim illa galila. İşte onların meskenleri diyor. Etrafınıza bir bakın. Salih Aleyhisselam'ın kavmi Semud. Onun yaşadığı yer Hicr. Yakınlarınızda diyor. Gidin bakın. Ad kavmi. Gidin bakın kalıntılara. Biraz daha yukarıya gidin. Lut kavminden kalan kalıntıları seyredin. Görün ne oldu? Hepsini Allah yok etti. Evet. Mısır'da da onlar var. Onlardan sonra o bıraktığı yerlerde çok az insanlar oturmuş kalmış diyor. Bütün ne güzel şeyler bıraktılar. Ne saraylar, ne saltanatlar geriye kaldı ama وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. Hepsi kime kaldı diyor Allah? Yine bize kaldı. Onların elinde hiçbir şey kalmadı. Şimdi bir sonraki ayete geçeceğim ama okuyacağımız ayetleri okursak eğer tam anlamlı olacak.
Tamam, o zaman şey ve mahlekine mi?
Evet.
Tamam. Şimdi bakın burada tekrar bir özet yapalım. Kafir olmak gerçeği gördükten sonra üstünü örtmektir. Onun için bunlar gerçeği çok iyi anlar ve kavrar. Az önce Yahya Hoca'nın okuduğu ayet çok çok önemli. Mekkelilerin inanmamasının sebebi tamam ama bütün itibarı kaybedeceğiz. Aynen. Yahu kardeşim, yani şimdi biz de senin gibi mi olalım? Bak eskiden tepelerde dolaştırılan bir Muhammed'tin şimdi hiç kimse yanına gelmiyor. Biz de buradan söker atarlar. Ne olacak yani? Bir millete ne anlatacaksın diyorlar. Şimdi Allahü Teala da böyle bir topluluğun helak edileceğini, yani helak ne demek? Helak illa ölmek manasında değil. Ölüm manasında da gelir helak da. Yani ellerindeki şeyleri kaybedeceklerini. Yani mevkilerini, makamlarını, itibarlarını falan kaybedeceklerini Allahü Teala söylüyor. Diyor ki durun bakalım, sizin de helakiniz yakın demiş oluyor. وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ. Biz hiçbir yerleşim yerini kendisi için malum bir kitap olmadan, yani bir süre belirlemiş oluruz. O süreyi belirlemeden helak etmeyiz. Onlara ne olur? Belli bir zaman tanırız. İşte Firavun'a uzun bir zaman tanıdı Allahü Teala. Çeşitli uyarılar yaptı. O uyarıların en sonunda helak oldu, gittiler. Hiçbir şeyleri kalmadı. O bir belli bir süre vardır. Ma tesbiku min ümmetine celaha. Hiçbir topluluk, hiçbir ümmet kendi ecelinin önüne geçemez. Ve ma yestahirun. Ve onun geriye kalmasını da isteyemezler. Yani ne geriye kalabilirler, ne uzatabilirler, ne kısaltabilirler. Geldi mi gider. Peki hangi toplumları Allah helak ediyor? Mesela ben size şu ayeti de okuyayım. Ondan sonra kalan ayetleri de Yahya Hoca'dan dinleyelim. Allahü Teala bu konudaki genel kuralı İsra suresinde bize bildiriyor. Diyor ki Allahü Teala وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Bir yere elçi gönderinceye kadar azap edecek değiliz. Elçi gelecek. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye elçi olarak geldi. İşte onlara ayetleri tebliğ etti. Gerçekleri anladı, kavradılar. Hesaplarına gelmediği için Muhammed aleyhisselamı dışladılar. Ve ondan sonra onu öldürmek istediler, olmadı. Hapsetmek istediler. Sonra Resulullah Medine'ye hicret etmek zorunda kaldı. Peki ne oldu sonunda? Sonunda Mekke tümüyle Muhammed Aleyhisselam'ın emrine verildi mi? Öncekilerin bütün itibarları kayboldu mu? artık o eski şeyler tamamı yok oldu mu? İşte helak illa da ölüm olması gerekmiyor. Ölüm şeklinde de olur, başka şekillerde de olur. Onun için Allah-u Teala bir de şöyle diyor burada, bu az önce okuduğum İsra suresinin 15. ayetiydi, 16. ayette de şöyle diyor, وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْنُهُلْكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا. Bir yerleşim yerini eğer helak etmek istersek, onlara emrimizi ulaştırırız. Yani işte Allah şunu istiyor, şunu emretmiş, şunu yasaklamış, o şımarık olan takımına. فَفَسَكُوا ف۪يهَا, orada fasıklık yapar. Yani Allah'ın koyduğu kurallardan uzaklaşırlar. O fasıklar da Allah-u Teala zaten Bakara suresinde tarif ediyor. اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Yok. اَلَّذ۪ينَ evet. Neydi اَلَّذ۪ينَ يَنْقُدُونَ اَلَّذ۪ينَ يَنْقُدُونَ اَخْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِنْسَاقِهِ. Allah'a verdikleri taahhüdü verdikten sonra verdikleri sözü bozan ve yaktauna ma emarallahu bi en yusal, Allahu Teala'nın da yerine getirilmesini istediği şeyleri de kesip atan, ilişkileri koparan kişilerdir. İşte bunlar fasıklık ediyor. Allah'ın bütün emirleriyle ilişkilerini koparıp o emirleri getiren kişilere de karşı çıkıyorlar. Mesela Muhammed Aleyhisselam'a karşı çıkıyorlar. Bunu yapınca ne yapmış oluyor? Kafir oluyorlar. Yani bile bile yanlış içerisinde. Bütün doğruları görmüş, yapmamışlar. İşte Firavun da öyleydi. Burada sık sık okuduğumuz Firavun'la ilgili ayette وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتَا اَنْفُسُهُمْ. Yani Firavun ve hanedanı bile bile yalana sarıldılar Musa Aleyhisselam. Ama içten kesin olarak biliyorlardı ki Musa Aleyhisselam doğru. Böyle bir adam kendini mümin kabul eder. Tamam ama der, ya yapamayacağız. Şimdi sana bırakırsak bütün yönetim size gidecek. Her şeyi kaybedeceğiz derler. Peki her şeyi kaybetmediler mi? فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا diyor. Artık onlar şey yapar. Bu Allah-u Teala'nın ceza hükmünü hak etmiş olur öyle bir topluluk ve Allah-u Teala da arkasından onları tarumar eder. Şimdi bununla ilgili ayetleri Yahya Hoca'dan dinleyelim.
Evet, biraz önceki Kasas suresindeki ayetlere dönelim. Kasas suresinde Mekkelilerin inanmayışlarına sebebi 57. ayette nasıl açıklanmıştı? Demişlerdi ki onlar, biz seninle birlikte gelen bu rehbere uyacak olursak yerimizden yurdumuzdan oluruz. Allah da demişti ki, ya size zaten o güvenli bölgeyi veren benim. Siz neden korkuyorsunuz? Halbuki biz geçim bolluğu içinde aşırılıklar yapmış nice kentleri de helak ettik. Peki Allah hani helak ettiğini aslında burada sebebini de kendi açıklamış oldu. Aşırılıklar yapmış nice kentler. Neyin karşılığında aşırılıklar yapmış? Hocam genel olan ayeti okudu. Şimdi bu Kasas suresinin 59. ayetinde de ona birazcık ayrıntı getiriyor Allah Teala. Buyuruyor ki وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى. Bakın Allah, mesela senin Rabbin kentleri helak edecek değildir diyor. Yani durduk yere Allah helak etmez. Hiçbir şey yapmıyorken durduk yere yok etmez kimseyi. Ne yapar Allah? حَتَّى يَبْعَثَ ف۪ي اُمِّهَا رَسُولًا. Ta ki o kentlerin merkezine, ana kent oranın neresiyse oranın merkezine bir Resul yollar, bir elçi yollar. Evet, o elçi gelir ne yapar? Yetlu aleyhim ayatina. Gelir bizim ayetlerimizi bağlantılarıyla birlikte onlara okur, anlatır. Der ki ey ahali, ey insanlar, Allah şunları şunları şunları emrediyor, şunları şunları şunları yasaklıyor. Bunu yapın, bunu yapmayın. Bunları söylüyor. Bu olay gerçekleşmeden Allah kimseyi helak etmez diyor. Hiçbir kenti helak etmez. Helak ettiği her kent ne yapmış olur? وَمَا كَانَ مُهْلِكِ الْقُرَى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظَالِمُونَ. Bizim helak ettiğimiz her kent mutlaka işte ayetler karşısında yanlış davranış gösterenlerdir diyor Allah. Halkı zalim olmadıkça hiçbir kenti biz yok etmeyiz diyor. Bu zalimlik Allah'ın ayetlerine karşı gösterilen zalimlik. Yani Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelmek, onun tersini yapmak, ama görüp bildikten sonra bu. Görüyor, muhatap oluyor, anlıyor. Allah'ın işte elçisi geliyor, bunlara ayetleri, bağlantıları birlikte, bakın Allah şurada şunu söylüyor, burada bunu söylüyor diyor. Bunlar diyor ki yok kardeşim, biz kabul etmeyiz. Biz bildiğimizi yaparız. Öyle Allah'ın kanunları falan bizim için haşa geçerli değil der. Allah ondan sonra ancak orayla ilgili helak hükmünü gerçekleştirir. Peki bununla ilgili örnek var mı? Şimdi bir iki tane ayette bununla ilgili örnek görelim. Mesela bir tanesi Müminun.
Evet. Bir şey söyleyelim de, yani belki yanlış anlaşılabilir. Yani bu insanların hiçbirisi ben Allah'ın emrini kabul etmem demez. Ne kabul etmek istemediği zaman sen yanlış söylüyorsun diyerek kendisine bu dini anlatan, Allah'ın kitabını anlatanları suçlu yapar. Yoksa her birisi şey yapar, ben Allah
indirmez böyle şeyi.
Allah böyle işimi, benim saygım sonsuz. Ben Allah'a çok bağlıyım. Ben Allah'tan korkarım.
Ama sen yalan söylüyorsun
der. Ama sen yalan söylüyorsun der. Ya da sen benim içinde bulunduğum şartları bilmiyorsun kardeşim. Öyle şey olur mu? İşte az önce gibi tamam. O şey okuduğun ayette siz bizim içinde bulunduğumuz şartları bilmiyorsunuz. Biz şimdi sen dediğini kabul edersek buralardan, yerimizden, yurdumuzdan, mevkimiz, makamımız kalmaz. Her şey gider. İşte menfaatlerini öne aldığın zaman kaybedersin. İşte ama Allah'ın emirlerini öne aldığın zaman kazanırsın. İşte
evet, tam onu... bıraktığınız yere uygun o zaman evet. Ayet gelmiş oldu. Müminun suresinin 44. ayeti. 23. sure 44. ayet. Allah bu 44. ayetten önce işte Nuh kıssasından, ondan sonra elçi gönderdiği bazı toplumlardan bahsettikten sonra 44. ayette buyuruyor ki ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى. Sonra elçilerimizi ard arda gönderdik biz diyor. Oraya elçi gönderdik, buraya elçi gönderdik. Biri gitti, biri geldi falan. كُلَّمَا جَاءَ اُمَّةً رَسُولُهَا. Bir topluma, yani elçi gönderdiğimiz bir topluma ne zaman bir elçi geldiyse كَذَّبُوهُ. Bakın ona yalancı dediler. Dediler ki yok kardeşim ya, Allah böyle bir şey falan demez ya, sen yalan söylüyorsun. Yok öyle bir şey dediler. Onu yalanladılar. فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ اَحَاد۪يثٍ. Biz de diyor Allah her birini diğerinin ardından helak ettik ve hepsini artık bugün kendisinden bahsedilen birer hikayeye dönüştürdük. Bugün onlardan işte Ad kavmi şöyle helak oldu, Semud kavmi şöyle helak oldu, Lut kavmi şöyle helak oldu diye bugün bakın insanların dilinde birer hikaye, efsane gibi anlatılıyor bunlar. Ama yaptıkları ne? Allah'ın Resullerini yalanladılar bunlar. Onlara yalancı dediler, kendi bildiklerini yaptılar. فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Yok olsun o inanmayan toplum. Sonra bir somut daha bir örnek. ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوسَى وَاَخَاهُ هَارُونَ. Sonra Musa'yı ve onun kardeşi Harun'u da elçi olarak gönderdik. Neyle? بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُب۪ينَ. Apaçık ve güçlü bir delille ve ayetlerimizle, mucizelerimizle gönderdik. Kime? İlâ firavne ve meleihi. Firavuna ve onun önde gelen adamlarına, ileri gelenlerine gönderdik. Peki onlar kendilerine Musa ve Harun aleyhisselam ayetlerle, Allah'ın ayetleriyle gelince ne yaptılar? Festekberu. Kibirlendiler bunlar. Allah'ın ayetlerini, Allah'ın elçilerini küçümsediler, kendilerini büyük gördüler. Biz mi ya? Ya ben mi koca adam ben? Bırakacağım Musa gibi bir adama tabi olacağım. He? Senin dediklerini yapacağım. Olmaz böyle bir şey. Ve kânû kavmen âlîn. Çünkü onlar kendilerini çok üstün gören bir toplumdu. Onlar çünkü Musa aleyhisselamı ve İsrailoğullarını köleleştirmiş toplum. Kendilerini köle olarak görüyor. Hiç onlarla aynı safta aynı ibadeti yaparlar mı yani? Olur mu öyle şey? Olmaz onlara göre. Onlar çok üstün bir topluluk. Ve diyorlar ki fekalu enu'minu libeşerayni mislina. Bakın. Ya tıpkı bizim gibi beşer olan, yani etten kemikten insan olan, bazı ihtiyaçları olan şu iki insana mı biz şey yapacağız, inanacağız ya? Olur mu öyle bir şey? Ve kavmuhuma lena abidun. Üstelik bunların kavmi bizim kölemiz. Biz nasıl bunlarla aynı seviyeye gelebiliriz? üstün görüyorlar. Fekezzebuhuma, böylece ikisini de yalanladılar. Fekânû minel muhlekîn, ve bunun sonucunda helak edildiler diyor Allah. Durduk yere helak etmedi Allah. Şartlar nasıl oluştu? Elçi gönderdi Allah. Elçiler ayetler getirdiler. Bunlar elçileri de ayetleri de yalanladılar. Allah'ın ayetleri karşısında kibirlendiler. Kendilerini üstün gördüler. Ve Allah da onları helak etti. Somut bir örnek. Bir ayet daha söyleyelim. Enfal suresi olsun bu sefer. 8. sure, onun 53. ayetini açalım. Allah Teala orada buyuruyor ki: "Zalike bi ennallaha lem yeku mugayyiran ni'meten en'amaha ala kavmin." Bakın diyor Allah, bir topluluk kendi içlerinde olanı, yani Allah'ın onlara verdiği özellikleri değiştirmediği müddetçe Allah onlara verdiği nimetleri değiştirmez. Yani Allah size bir nimet vermiş, ülkenizde refah içerisinde yaşıyorsunuz, son derece güvenli bir ülkeniz var, şöyle böyle. Siz bir şeyleri değiştirmediğiniz sürece Allah da bunu değiştirmiyor. Yani siz ne yaparsınız? Siz yanlış yaparsanız Allah ceza veriyor. Allah'ın emri doğrultusunda hareket ederseniz Allah da verdiği nimetleri devam ettiriyor. Hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Onlar kendilerini değiştirmediği müddetçe Allah onları değiştirmez. Kim gibi diyor Allah? Bakın şimdi, kede bi ali firavun. Tıpkı diyor Firavun'un durumu gibi. Firavun ailesinin durumu gibi. Vellezine min kablihim. Sadece onlar değil, onlardan önce gelen birçok kentin ahalisi gibi. Kezzebu bi ayati rabbihim. Bakın onlar Allah'ın ayetleri karşısında yalana sarıldılar. Kabahat bu. Allah'ın ayetlerini geçersiz kılmak için onu getirene yalancı dediler. Allah'ın ayetleri karşısında kendileri yalana sarıldılar. فَاَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. Bu günahları yüzünden Allah onları helak etti. Durduk yere değil. Bu günahları yüzünden Allah onları helak etti. وَاَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. Firavun ailesini de suda boğduk diyor Allah. وَكُلُّنْ كَانُوا ظَالِم۪ينَ. Tamamı bunların zalimdiler. Yani yanlış yapıyorlardı. Ne karşısında? Allah'ın ayetleri karşısında. Onlar zalim oldukları için cezalarını da Allah verdi. Yoksa durduk yere hiç böyle bir şeyleri bilmeyen, gerçeklerden haberdar olmayan, bir vahiyle, bir Kur'an mesajıyla karşılaşmayan insanları Allah helak etmiyor. Onlara kendi anladıkları dilde kitap ulaştırılıyor. Görüyorlar, anlatılıyor bunlara doğrular, dinliyorlar, içlerine de yatıyor. Ama diyorlar ki, oho, ben bugüne kadar nasıl geldiysem bundan sonra da giderim. Yok benim Allah'ın kitabına, vahyine ihtiyacım derse, işte Allah orada duruma müdahale ediyor. Böyle bir olay yaşanmadığı sürece Allah Teala kimseye helak etmiyor. Ayetler kısaca böyle.
Şeye de temas edelim bu. Hiçbir toplum ecelinin önüne de geçemez, arkasına da. Ne yapmış oluyor? Yani toplum Allah'a karşı yanlış yaptığı zaman kayboluyor ve tarihe gömülüyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın onun içinde belirlediği bir süre var. Allah onlara kendilerini düzeltme fırsatı da veriyor. Yani hiçbir zaman diyemeyecekler ki ya Rabbi sen bize imkan vermedin, fırsat vermedin, onu da veriyor. İşte ama ecel geldiği an değiştirme şansı yok. Bir de eceli Cenab-ı Hak, yani mesela hepimize, bütün insanlar için ecel şey yapılıyor, ana rahminde iken belirleniyor. Önce bir vücudun bir son yaşama süresi var. O eceli kada deniyor. Allah'ın belirlediği bir ecel. Bir de sadece Allah'ın bildiği bir ecel süresi var. Yaşama süresi var. O yaşama süresi yaptığımız yanlışlar olursa kısalıyor. Ve erken ölüyoruz. Ya da toplumlar daha erken ortadan kalkabiliyor. Ama hatamızdan vazgeçersek o zaman Allah-u Teala'nın belirlediği süreye kadar yaşama imkanımız oluyor. Toplumlarda da böyle. Bu toplumların bir tek örneği var. Yani kendilerine ceza gelmeden önce akınların başını alıp da kendini toparlayan tek bir toplum var. O da Yunus Aleyhisselam kavmidir. Allah-u Teala Yunus Suresi 98. ayette bunu anlatıyor. Hani keşke bir yerleşim yeri inansaydı da imanı ona fayda verseydi diyor. Mesela o yerleşim yeri bakın şey inanmadı bakın. Mekkeliler inanmadı. Yani şunu şey yapın. Ne oldu? O Mekkeliler bütün yetkilerini kaybetti. Peki Muhammed Aleyhisselam Medine'ye geldi. Medineliler inandı mı? Medine'de onu bekleyen Yahudi kabileleri vardı. Ve onun gelmesini bekliyorlardı. Ama geldi inanmadılar. Onların hemen kısa sürede oradan çıkıp gitmek ve oradaki yani orada bir helaktir. Bütün itibarlarını kaybetmek zorunda kaldılar. Orada bir takım Medine'nin önde gelenleri vardı. Onların çoğusu da itibarlarını kaybetti. Yani dolayısıyla bu da tek istisna diyor Yunus Aleyhisselam'ın kavmidir. O inandığı zaman diyor Allah-u Teala onlardan vereceği azabı kaldırıyor. Hem dünya hayatın şey ahiret hayatı değil ama dünya hayatında kaldırıyor. Tabii ahiret ölene kadar bu doğru yolla gitmeleri lazım. Ve belli bir sürede onları dünya nimetlerinden yararlandırıyor. O zaman bize düşen nedir? Her an kendimizi kontrolden geçirmek. Ben ne yapıyorum? Acaba bir yanlışım var mı? Yanlışımız varsa derhal tevbe etmek. Tevbe ettiğimiz zaman da Cenab-ı Hak bizim ömrümüzü ecelimize mazımıza kadar uzatır. Aynı şey toplumumuz için de söz konusudur. Bunlara son derece dikkat edelim. Allah-u Teala ayetlerini doğru anlayan, doğru yaşayan ve doğru bir şekilde insanlığa ulaştıran samimi kullarından olmayı cümlemize nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun.